Ayrım 6.
Ne var ki son zamanlara kadar Sovyet Ermenistan'ında karşı devrimci Taşnak Sütun Partisi artıklarına karşı etkin bir mücadele verilmemiş. Gerçek yüzünü Lenin'in daha 1905 yılında açığa çıkardığı spesifizm unsurlarının kökleri ülkede hala kazınamamıştır. Lenin 1905'te Bolşevik Merkez Komitesi'ne temsilcilerinin hile ve oyunlarla parti konferansına katılmaya çalıştığı spesifizm üzerine bir yazı göndermişti. Yazı şöyle: Ermeni Sosyal Demokrasi Federasyonu hakkında sizleri özel olarak uyarıyorum. Bu federasyonun toplantıya katılmasına razı olursanız, ne pahasına olursa olsun düzeltilmesi gereken meş'um bir hata olur bu. Bunlar, Kafkasya'da hiçbir ciddi ilişkisi olmayan, burada eften püften şeyler yayımlayan, düzen bozucu iki Cenevrelidir. Bu, Kafkasya bundizmini beslemek için uydurulmuş bundist bir kreatürdür. Başka da bir şey değildir. Bu gibileri Rus konferansına, yani Rusya'da faaliyet gösteren örgütler konferansına sokarsanız şapa oturursunuz. Kafkasyalı yoldaşların hepsi bu sözde yazar ve düzen bozucu çetesine karşıdırlar. Bunu birçoklarından duydum. Sizler sadece Kafkasya'nın protestolarına ve birleşme yerine yeni hırgüre neden olursunuz. Allah aşkına Kafkas Birliği'ni Rusya'daki emekçi yığınları görmezden gelmek ve Cenevre bataklığının aşağılık serserileriyle düşüp kalkmak nasıl mümkün olur? Size gözyaşları içinde yalvarıyorum, bunu yapmayın. Ve Lenin Toplu Eserleri Cilt 28 sayfa 496-497. İşte bu nedenle karşı devrimci Taşnak Sütun var gücüyle spesifistleri himaye etmiş ve her zaman onlardan övgüyle söz etmiştir. Büyük Stalin'in sadık dava arkadaşları ve öğrencileri S. Şaumyan, S. Spandaryan ve bunun gibi karşı devrimci Taşnak Sütun ajanları olan spesifistlere karşı amansız mücadele veriyorlardı. Sovyet Ermenistan'ı koşullarında Ermeni milliyetçi spesifizmin önderi, şimdi ipliği pazara çıkmış olan Aşot Ivanisyan, yönetimde olduğu 1923-1927 yılları arasında spesifizm politikası uyguladı. O ve dava arkadaşları Güney Kafkas'ta ve Ermenistan'da milliyetçi spesifist önderlere, ülkedeki Bolşevizmin organizatörleri rolü vererek Bolşevik örgütlenmeler ve devrimci hareket tarihini alçakça çarpıtmışlardı. Hatta A. Ionisyan ve grubu da Erivan'ın merkezine spesifizm liderlerinden biri olan Ruben için bir anıt dikmişlerdi. Spesifistler ve Ermenistan Milliyetçi Eğilimci Yönetimi 1923-1927 döneminde karşı devrimci Taşnak Sütun'a karşı uzlaşmacı tutum sergiledi ve halkın can düşmanı D. Ananuni'yi ve bazı spesifistleri himaye etti. Hain A. Hancıyan, sezdirmeden yönetime kurulduktan sonra milliyetçilere karşı mücadeleye girmedi ve Taşnak, Troçkist ve spesifist artıkların kökünü kazımadı. Hancıyan, 1934'te Harurdain Ay Asran gazetesi çalışanlarına şöyle demişti: şimdiki koşullarda Taşnak Sütun Partisi'ne karşı bir makale koymaya gerek yoktur. Bu yersiz olur. Böyle bir şeye asla ihtiyaç yoktur. Pravda, 19 Ağustos 1936, Yoldaş Beria'nın yazısı. Burjuva milliyetçisi Hancıyan'ın bakış açısından siyasal, ekonomik hayatımıza getirilen taşnak eleştirisi bizlere çok yararlıdır. Sovyet iktidarının başına bir felaket gelmesi durumunda kuşkusuz iktidara gelebilecek tek güç Taşnak Sütun'dur. Mesele böyle konunca elbette Taşnak Sütun'un karşı devrimci özünün açığa çıkması çok zordur. Hancıyan'ın maskesi düştükten sonra Ermenistan Komünist Parti Yürütme Kurulu 1. Sekreterliğine Amat Tuni getirildi. Yeni başkan sıkı sık Hancıyan'ın gerçek yüzünü açığa çıkarmakla övündü. Oysa Amat Tuni, Hancıyan politikasının azılı takipçisi ve onun karşı devrimci milliyetçi faaliyetlerinin sürdürücüsü Troçki Buharin tayfasının ajanıydı. Pravda, 28 Ağustos 1937. Yalancı Amat Tuni ve çetesi kendi konumlarından yararlanarak sosyalizmin inşasına muazzam zararlar verdiler. İşte bu nedenle Sovyet Ermenistan'ı basın sayfalarında karşı devrimci taşnaklar ve onların spesifist uşakları zamanında yeterli eleştiriye ve ifşaata hedef olamamış, ülkedeki taşnak Troçkist çete artıkları temizlenmemiştir. 1917 Şubat devrimi ve taşnak Sutyun. Bilindiği gibi karşı devrimci taşnak Sutyun sözde Ermeni sorununun çözümünü Rus Çarlığı'nın gücüne bağlamıştı. Konuyla ilgili ayrıntılar için bakınız Lalayan Devrimci Doğu dergisi sayı 2-3-1936. Burjuva Milliyetçi Taşnak Sutyun Partisi Rus Çarizmi ile mücadele demagojik söyleminin tersine yıllarca Çarlığın gizli ajanı rolünü oynadı. Gerici Taşnak Sutyun'u anlamamızı sağlayan ve Çarlık düzeni ile mücadelesinin asıl yüzünü saptayan bazı tarihsel olguları görelim. Taşnak Sutyun, emperyalist savaşın başlangıcında 2. Nikolay'a şöyle sesleniyordu. Sevgili yurdumuzun payına düşen sınavın, Rus silahının yeni bir zaferiyle ve Rusya'nın doğudaki tarihsel hedeflerinin çözümüyle sonuçlanması için kalplerimiz sıcak arzularla doludur. Rus bayrağı İstanbul ve Çanakkale boğazlarında özgürce dalgalansın. Büyük hükümdar, sizin iradenizle Türk boyunduruğu altında yaşayan halklar özgürlüğe kavuşsun. 1915 yılında Kafkasya Genel Valisi Vorontsov Daşkov'un görevden alınması ve yerine acımasız çar cellatlarından birisi olan Büyük Prens Nikolay Nikolayevich'in gelmesi üzerine Taşnak Sutyun yine tam bir bağlılık bildirisi savurdu. Derin inancımıza göre bu kez Büyük Prens sağlam iradesi ve kararlılığıyla Türk hükümetinin varlığını ebediyen sona erdirecektir. Bu inançla Rus ordusunun sevilen eski başkomutanının Kafkasya'ya gelişini hoş geldiniz diyerek kutluyoruz. Hayrenik, Taşnak Sutyun yayın organı sayı 2, 24 Eylül 1915. Çar celladı önünde bu yüz sürmeler, Taşnak Sutyun'un çarın uşağı olduğunu bir kez daha doğrulamaktadır. Yalnız bazen yığınları aldatmak amacıyla çarlıkla sözlü polemik yöntemine başvurduğu oluyordu. İşte bu yüzden Taşnak Sutyun Şubat devrimini düşmanca karşılamış ve kanlı Nikolay iktidarının yaşatılmasına elinden geldiğince destek vermiştir. Çarlığın düşmesi tartışmasız bir gerçek olduğu zaman Taşnak Sutyun diğer gerici partilerle beraber Nikolay'ın yerine başka bir çar getirmeye kalkıştı. Taşnak Sutyun ideoloğu Tiflis Şehir Duması eski başkanı emekçi halkın düşmanı A. Hatisyan, Romanovlar hanedanının devam ettirilebilmesi için elinden geleni yaptı. Hatisyan'ın yurt dışında yayınlanmış olan anılarından da açıkça görüldüğü üzere kendisi Şubat devrimi arifesinde 2. Nikolay yerine Rus tahtına onun amcası Büyük Prens Nikolay Nikolayevich'in geçmesi için Tiflis Şehir Duması içindeki Çermotseten grubunun mücadelesine çok etkin biçimde katıldı. Menşeviklerin ve Eserlerin desteğiyle kapitalist toprak ağası diktatoryasının kurulduğu 1917 Burjuva Demokratik Devriminden sonra Taşnak Sutyun, Gürcü Menşeviklerle birlikte Güney Kafkas Bolşeviklerine karşı mücadele etti ve Güney Kafkas'ta geçici hükümet organlarının kurulmasına ve güçlenmesine bütün gücüyle yardımcı oldu. Hatisyan anılarında şöyle yazıyor. Devrim haberi Şubat devrimi aile, Kafkasya'ya ulaştığında özellikle de genel vali Kafkasya'dan ayrıldığı zaman yerel iktidarın kurulması görüşmeleri başladı. Tiflis'te başında Ne Jordania, Hatisyan ve Rus Popov olmak üzere bir organ oluşturuldu. Zaman içinde bu organ geçici hükümet tarafından Rusya'dan gönderilen Güney Kafkas Özel Komitesi'ne OZAKOM dönüştürüldü. Hayrenik sayı 5 1933 sayfa 144. Hatisyan, OZAKOM yöneticilerinin Rusya'dan gelişiyle ilgili sevincini şöyle dile getiriyor. Prens Lvov, Kafkasya'yı yönetmek amacıyla başında Harlamov olmak üzere Kafkasya'ya özel bir organ göndermeye karar verdi. Bu organda Gürcü Çankili, Ermeni Papajanyan ve Azeri Jabbarov, Rus Devlet Duması üyeleri çalışacaklardı. Hatisyan devam ediyor. Kafkasyalılar bu iktidarı isteyerek kabul ettiler. Onların gelişini selamladılar ve onları Gardan Palata'ya kadar uğurladılar. Aynı yerde sayfa 146. Sonuçta Taşnaksutyun ideologlarından biri olarak Hatisyan, geçici hükümetin ortaya çıktığı ilk günden itibaren bu hükümetin azılı bir yandaşı ve etkin faaliyet adamı olarak boy göstermiştir. O ve partisi Türkiye'nin Doğu Anadolu illerinin ele geçirilmesinde kapitalist toprak ağları geçici hükümetinden destek beklemişti. Bu nedenle karşı devrimci Taşnaksutyun geçici hükümetin var olduğu bütün süre boyunca onun gizli ajanıydı. Geçici hükümetin başarılarıyla övünüyor, başarısızlığında da ağlayıp sızlıyordu. Böylece 1917 ortasında geçici hükümet ordusu cephelerde ağır bir bozguna uğradığı zaman karşı devrimci Taşnaksutyun bunu kendi yenilgisi olarak kabul etti. Hatisyan 1933 yılında yayımlanmış olan anılarında açıkça şöyle yazıyor. Rus ordusunun, geçici hükümet ordusunun, aile, yenilgileri başladı. Böylece bu ordunun zaferine bağladığımız umutlar da yok oldu. Aynı yerde. Taşnaklar geçici hükümetle her konuda dayanışma için girmişler ve politikasını her zaman desteklemişlerdi. Rus emperyalizminin temsilcileri Milikov, Guçkov ve diğerleri zaferi kazanıncaya kadar savaş diye haykırıyorlardı. Taşnaklar da onların sözlerini tekrarlıyorlardı. Cephelerde Rus ordusunun tam zaferine kadar hiçbir toplumsal ve ulusal talep olmayacaktır. Taşnaksutyun'un kuramcısı Satılmış Kalemşor A. Çilingaryan, Taşnak dergisi Gort'ta geçici hükümetin sürdürdüğü savaşı gerekli ve ilerici bir tavır olarak gösterirken kendini adeta paralıyordu. Aşağılık Çilingaryan haini ve Taşnaksutyun'un diğer düşünür tayfası Lenin ve dava arkadaşlarını Alman ajanları adlandırarak bu çok iğrenç iftira karşısında bile tereddüt etmiyorlardı. Taşnak satılık basını ve yol göstericileri A. Çilingaryan, Cemalyan, S. Vratsiyan vesaire Lenin'i ve Bolşevikleri çok ağır eleştiriyorlardı. Çünkü bu satılmışlar onları burjuva toprak ağalığı düzeninin düşmanları, geçici hükümete karşı verilen mücadelenin organizatörleri ve yöneticileri, keza proletarya diktatörlüğü için savaşan işçi sınıfının önderleri olarak görüyorlardı. Büyük Lenin'in dava arkadaşı Stalin'in titizlikle yetiştirip geliştirdiği Güney Kafkas Bolşevik örgütleriyle mücadelede Taşnaksutyun en alçakça yolları, iftira, yalan, aldatma, devrim savaşçılarını yok etme ve bunun gibi kullanmaya başladı. Geçici hükümet devrimci işçilerle kurşun ve tutuklama diliyle konuşuyordu. Ama karşı devrimci Taşnaksutyun yine de bu hükümeti Bolşeviklere yumuşak davranmakla suçluyordu. Taşnaksutyun General Komilov'u işte bu sebepten hayranlıkla selamlıyordu. Ona göre geçici hükümetin Bolşeviklerle mücadelesinde düştüğü hataları sadece Kornilovluk düzeltebilirdi. Gortz, sayı 7-8-1917. Sevilen önderini ortadan kaldırarak proletaryayı başsız bırakma çabası içinde olan diğer karşı devrimci partilerle birlikte Taşnak Sutyun, geçici hükümetten ısrarla Lenin'in hesabının görülmesini istiyordu. Geçici hükümetin bu kanlı planları partinin ve Lenin'in en sadık dava arkadaşı Stalin'in uyanıklığı sayesinde suya düşünce, Taşnak Sutyun'un bulvar gazeteleri bu konuda büyük üzüntülerini bildiriyor ve yetersiz enerjisi nedeniyle hükümeti suçluyorlardı. 1917 Şubat-Ekim ayları arasında Taşnak Sutyun Menşeviklerle ve SR'ler birlikte Güney Kafkas'ın Bakü, Tiflis ve diğer şehirlerindeki Bolşevik örgütlerini yok etmeye ve işçi köylü devrimci hareketlerini tasfiye etmeye ve geçici hükümetin iktidarını pekiştirmeye girişti. Ancak karşı devrim hareketi Bolşevikleri alt etmeyi başaramadı. Yoldaş Stalin'in kılavuzluğunda Güney Kafkas Bolşevikleri devrimci hareketin her aşamasında işçi sınıfının tüm düşmanlarına, en başta Menşeviklere, Burjuva milliyetçilerine, uzlaşmacılara ve barıştırıcılara karşı uzlaşmaz mücadele örneği gösterdiler. Le Beria, Güney Kafkas'ta Bolşevik örgütlenmelerin tarihine dair Komünist Parti Merkez Komitesi yayınları 1936 sayfa 114. Menşevikler ve Musavatçılarla birlikte Taşnak Sutyun Güney Kafkas Özel Komitesi'ne etkin olarak katıldı. Bu komitenin yanında o zamanlar Güney Kafkas'ta egemen sınıfların çıkarlarını yansıtan Ermeni, Gürcü, Azeri, Ulusal Konseyleri, Milli Şuraları kuruldu. Karşı devrimci Taşnak Sutyun gerek Ozakom'da gerekse onun dışında denenmiş işçi ve köylüleri aldatma ve demagoji yöntemleri uyguladı. Geçici hükümetin yığınların karşısında gözden düştüğü Menşeviklerin, SR'lerin ve diğer küçük burjuva partilerin asıl yüzlerinin açığa çıktığı Bolşevik Partisi'nin de işçi sınıfının çoğunluğunu gittikçe daha sağlam biçimde kendi saflarına çektiği ve burjuva toprak ağalığı düzenine karşı silahlı ayaklanma hazırladığı dönemde Ağustos-Eylül 1917 Taşnak Sutyun yığınları kazanma ve devrimle mücadele amacıyla programında bulunan sosyalist bölümün propagandasını yapmaya başladı. Yalan dolan, hile ve gerçekleri saptırma taşnakların belli başlı yöntemidir. Her burjuva partisi gibi onlar da bu özellikleri olmadan yapamazlar. Devrimle etkin biçimde mücadele eden karşı devrimci Ermeni Burjuvazisi'nin partisi işte bu nedenle kendini devrimci ve halkın partisi gibi göstermektedir. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ve Taşnak Sutyun. Stalin, sosyalizm maskesi altındaki Güney Kafkas karşı devrimcileri başlıklı yazısında şöyle diyordu. Şubat devrimi ve sosyalizm maskesini yüzüne takan Güney Kafkas karşı devrimcileri, ülke emekçi sınıflarının durumunda esaslı bir değişiklik getirmemişlerdir. Köyün en devrimci unsurları olan askerler henüz cephedeydiler. Ülkenin geri kalmışlığı nedeniyle sınıf olarak genelde güçsüz olan ve örgütlü bir birlik şeklinde hala güçlenememiş işçiler de elde edilen siyasal özgürlükle esreme durumunda bulunarak görünen o ki daha ileri gitmeye hazırlanmıyorlardı. Bütün iktidar varlıklı sınıfların elinde kalmıştı. Bunlar sıkıca iktidara tutunmuş ve SR Menşevik stratejilerine yol vererek Rusya devriminin burjuva karakterli ve sosyalist devrimin ham hayal olduğu ve bunun gibi üzerine bilgiç sözlerle işçi ve köylüleri uyutmayı beklemekteydiler. Ekim devrimi durumu köklü biçimde değiştirdi. İktidarın emekçi sınıfların eline geçmesini gündeme getirerek bir el hareketiyle bütün ilişkileri tersine çevirdi. İktidar işçi ve köylülere çağrısı ülkenin her yanında gürleyerek ezilen yığınları ayağa kaldırdı. Rusya'nın kuzeyinden yayılan bu çağrı hayata geçirilmeye başladığı zaman Güney Kafkas'ın varlıklı sınıfları, Ekim devriminin ve Sovyet iktidarının kendileri için kaçınılmaz bir son olacağını gördüler. Bu nedenle Sovyet iktidarına karşı mücadele onlar için ölüm kalım meselesi oldu. Pravda, sayı 55-56, Mart 1918. Yoldaş Stalin'in makalesinden sosyalizm maskesine bürünen Güney Kafkas karşı devrimcileri. Güney Kafkas sömürücü sınıflarının çıkarlarını savunan Menşevik, SR, Taşnak karşı devrimci grupları, Büyük Ekim devriminin başından itibaren Sovyet iktidarına düşmanca bir tutum sergilediler. Rusya'da iktidarın emekçi halk kitlelerine geçmesinin eski Çarlık İmparatorluğu kenar bölgelerindeki kapitalist toprak ağası, bey ve kulak. Kulak, zengin köylü, vurguncu, çevirinin notu. Egemenliğinin de yıkımını beraberinde getireceğini çok iyi anlıyorlardı. Çarlık sömürgelerinin burjuva ağa boyunduruğundan kurtulması ise sırası geldiğinde Sovyet Rusya'nın mevzilerini güçlendirecek, iç ve dış karşı devrimcileri kayba uğratacaktı. Stalin 1920'de şöyle diyordu: Rusya'da devrimin ve iç savaşın 3 yılı, merkezi Rusya'nın ve kenar bölgelerin karşılıklı desteği olmadan devrimin başarıya ulaşmasının olanaksız olduğunu ve Rusya'nın emperyalizmin pençesinden kurtulamayacağını göstermiştir. Merkezi Rusya, bu dünya devriminin ocağı, ham madde, yakıt ve besin maddeleriyle zengin kenar bölgelerin yardımı olmadan uzun süre dayanamaz. Rusya'nın bu bölgeleri de gittikçe gelişen merkezi Rusya'nın politik, askeri ve örgütsel desteği olmadan zamanı gelince kaçınılmaz olarak emperyalizmin kölesi durumuna gelecektir. Stalin, Marksizm ve Milli Sömürge Sorunu 1936, sayfa 58. İşte bu yüzden Güney Kafkas karşı devrimi satılmış basın sayfalarında kudurmuşçasına Sovyet karşıtı kampanyalara girişti. Büyük Ekim devrimi insanlık tarihinde ilk olarak insanın insan tarafından sömürülmesini tam anlamıyla ortadan kaldırdı. Halkların tarihi birçok devrim bilir. Hepsi tek boyutlu devrimler olmaları bakımından Ekim devriminden ayrılır. Emekçileri sömürme biçimi yerini başka bir sömürme biçimine bıraktı ama sömürücüler ve ezenler kaldı. Sömürücüler ve ezenler başka sömürücü ve ezenle yer değişti ama sömürücü ve ezen aynı kaldı. Yalnız Ekim devrimi her türlü sömürüyü yok etmeyi, her türlü sömürücü ve ezeni ortadan kaldırmayı hedef bildi. Stalin, önce kolhoz çalışanları 1. Kongresinde yaptığı konuşmasından Leninizm meselesi 10. basım sayfa 527.